Ayrım 4. Toprak acıkınca 2. Erol Toy. Sayfa 62. Teninde bir ateşle uyandı Maria. Gözlerini kırpıştıra kırpıştıra açtı. Gülümsedi İsmail. Ürkek bir çocuk gibi kapanmıştı üstüne. Sıcaklık onun yatağından geliyordu. Elini uzattı. Omuzu bir kolunun üstündeydi. Bir süre saçlarını omuzunu okşadı. Yüzü terlemiş, büzülmüştü, korkmuştu bir şeyden. Mutlaka benim coşkumdandır diye düşündü. Öylesine sarıldım ki çocuğa. Ama papaz usta, aklını başından alıyor insanın. Bunu düşünür düşünmez yüreği oynadı. Papaza gitmesi gerekti. Ermişti o. Olanları biliyordu mutlaka. Maria'nın hem de Müslüman bir çocuğuyla arasında geçenleri öğrenmiş olmalı. Temizlenmek gerektiğini niye söylesin? Niye yardım etmek istesin başka türlü? Öyle bir ermiş için kadın mı yok? Hem de Maria'ya gelinceye kadar. Kimler? Gitmeli. Bir an önce temizlenmeli, arınmalı bir iyice. Hem güçlü papaz, usta da bu doygunluğa karşın özletiyor kendini. İçinde bir kıpırtı yaratabiliyor. Kim bilir nasıl sever onu? Kara sakalı, kara gözleriyle nasıl ısıtır? Güçlü, kıllı kolları nasıl sarar terinin her yanını? Göğsü ne denli geniş? Genç de. İsmail'i uyarsa mı? Ne tatlı uyuyor. Yüzü nasıl da buruşmuş. Ama ne kadar da güzel yine de. Papaza değişmez ona kalsa, hiç değişmez. Ama günah korkusu olsun, temizlenir. Bir kez temizlenir, sonra yine İsmail. 3 yıldır yalnızlık çekiyor. 3 yıl bu. Yatağında tek başına bir okşayış aranmak. Rab İsa acıdı ona. Dualarını kabul etti kutsal bakire. Sonunda hem İsmail'i elde etti, hem de bir ermiş günahlarını temizlemeyi kabul. Daha ne ister? İsmail de kirlenir, boyuna kadar batar günahı. Tüm özlemi, tüm coşkusuyla sever. Sonra papazın usta okşayışlarında arınır, paklanır. Meryem gibi olur. Yana doğru kaydı. İsmail'in terli gözleri açılıverdi. Sarılmak isteğiyle nazlı nazlı sokuldu. Geç kalıyoruz İsmail'im, o akşam olmak üzere. Kaygı ve vecenliğiyle yerinden fırladı. Oh, iyi yapmıştı, çok da iyi yapmıştı da gebertmişti o papazı. İşe bak. Daha çağırır çağırmaz soğuyuvermişti Maria ablası. Kim bilir sağ kalsa, bir kez onun koynuna girseydi nice olurdu durumu. Bakmazdı yüzüne. Dönüp bir daha bakmazdı. İyi yapmıştı, eline sağlık. Titredi ama bu korku neyin nesi? Boynunu büktü, dudakları sarktı. Kıyamadı Maria. İsmail'in o duruşu üzüvermişti. Sarıldı tekrar. Kana kana öptü sarkık dudaklarını. Sonra entaresini çekti sırtına. Gömleğini giydirdi İsmail'i. Hadi bakalım. Neredeyse çağırır annen. Fark ettirmeden atla bahçeye. Akşam yine gel. Sesini çıkarmadı İsmail. Duvara tırmanıp bahçelerine baktı. Anasını ortalıkta göremeyince aşı verdi. Soluklandı, doğru helaya girdi. Maria bir tepsi hazırladı. Eli boş gidilmezdi. Bodrumdaki küpten bir testi tarap doldurdu. Arınma armağanı tamam olmalıydı. Bir yeldirme aldı başına. Entaresinin kuşağını sıkıca bağladı. İçinde bir şey olmadığı belli değildi. Kapıyı tıklattı. Ses gelmedi içeriden. Açtı, girdi. Papaz sırt üstü yatmış uyuyordu. Yorulmuş, yaralanmıştı. Şimdi uyarsa kızabilirdi. Tepsiyi bırakırken fısıldadı. Efendimiz? Yine ses yok. Tam dönerken Sofia ile karşılaştı. Kız gözlerinde kocaman soru işareti ve biraz da azar bakıyordu yüzüne. Maria utançla eğdi başını. Efendimiz yorgundu, biraz da rahatsız. Ayağını taşa vurmuş, kanatmış. Yıkayıp sardım. Siz de yoktunuz galiba, yemek getirmiştim. Hasta mı, yorgun mu, yaralı mı? Sayıklar gibiydi Sofia'nın sesi. Ayaklarının ucuna basarak ilerledi. Omuzunu okşadı Kostin'in. Efendimiz, bakınız konuğunuz var. Uyanmayınca sarsa sarsa çevirdi. Çevirmesiyle çığlığı basması bir oldu. Maria korkuyla istavros çıkardı. Yüzü morarmıştı Kostin'in. Gözleri açıktı ve öylece bakıyordu. Yorgin'in karısı koştu. Ölmüştü papaz. Hiç kuşkusuz ölmüştü. Ama doğal bir ölüm değildi bu. Sofia ilkin Maria'nın üstüne atılmaya hazırlandı. Fakat onun girdiğini görmüş, kuşkulandığı için gelmişti. Birden ansıdı bunu. Ve daha kapının eşiğinden seslenip geri döndüğünü de birlikte geçirdi gözünün önünden. Dövünüyordu. Yeni alınmış oyuncağını yitirmiş bebekler gibi. Sesinin tüm gücüyle bağırıyor, etlerini tırnaklıyor, yüzünü yırtıyordu. Maria da dövünmeye başlamıştı. Arınamamıştı. Arınmasına zaman kalmamıştı. Nedendi ama? Yoksa Rab İsa cezalandırmak mı istiyordu onu? Arınmadan mı gidecekti karşısına? İsmail hep onun yüzündendi. Eğer o olmasaydı, hamamlığa birlikte girmiş olmasalardı, daha kötüsü kapıyı tıkırdatmasaydı o zaman arınmış olacaktı. Görsündü bakalım o. Bir daha yanına yaklaştıracak mıydı? Bir daha çağıracak, sokulacak mıydı kedi gibi? Bundan sonra acı çekecekti. Bir tek erkek eli değdirmeyecekti elini. Günahının karşılığını ancak böyle ödeyebilirdi. Peki bu Sofya'ya ne oluyordu böyle? Neden bu denli dövünüyordu? Yoksa o da mı günahlarından arınıyordu? Gözlerine baktı kızın. Artık eski saf bakışlar yoktu gözlerinde. Demek öyle ha? Olsun da ama. Sofya güzeldi. En bir zengin Nurum Bey'inin kızıydı. Hem kendisi sadece günah çıkartacaktı. Ona neydi Sofya'dan? Doktor çağırdılar. Uzun uzun baktı adam, yediklerini sordu. Ve sonra zehirlenmiş dedi. Yapayalnız, kimsesiz olduğuna göre kimse farkına varmamış. Kim bilir ne yedi. Baksanıza kıvranmış epeyce. Ayaklarının durumundan belli. Rab İsa bağışlasın. Onun yoluna gitti. Bir ermişti kuşkusuz. Hemen duadan döndükten sonra, hem de o yolda yaralandıktan sonra gittiğine göre belki taş yarası değil ayağındaki. Bu ermişler bir kez yakarıya oturdular mı dünyayla tüm ilişkilerini keserler. Alan yer duaya gittiği. Yılan çıyan soktu anlaşılan. Fark etmedi. Sonra taşa takıldım dedi kendi kendine. Zamanını geçirdi. Bu morluk bir zehirlenen de olur, bir de boğulan da. Güpegündüz kimse gelip boğamayacağına göre. 22. Caminin içi dışı dolmuştu. Beyler ilk sıraya yerleşip saf tutmuşlardı. Bir şeylerin olacağı belliydi. Şeyh Mehmet Efendi Behlül'ü ve diğer müritleriyle kürsünün yanında. Kara Hafız minberin önünde diz çökmüş. Akif Bey kaş göz işaretiyle Aladağlı Mustafa Efendi'ye soruyor. Daha öğleye kadar. Olumsuz cevaplar taşımışlardı. Yoksa başaramamışlar mıydı üstlerine aldıkları görevi? Eğer öyleyse kötüydü. Kamuoyunu kendi yönlerine çekmek daha bir güçleşecekti hutbe elden giderse. Aladağ'da olmuş silkti, gülümsedi. Rahatladı Akif Bey, yayıldı yerine. Ve ezan okunurken tümü saygılı kıpırdanışlarla dizlerinin üstüne oturdular. Ezan bitti, salavat çekti müezzinler. İlk sünneti kıldılar. Müezzin elini kulağına attı, yanık yanık ezan okudu. Caminin içi inledi. Bir başkalık vardı bu ezanda. Bir muştu ya da bir güven umudu var gibiydi. Kıpırtılar durdu. Hatta nefes alışlar bile ara verdi sanki. Kara Hafız eteklerini topladı. Adım adım dua ederek çıktı merdivenlerini. Sona 3 basamak kala durdu. Ellerini yüzüne sürdükten sonra basamağa oturdu. Müezzin ezanının son hutbe duasının bitmesini bekledi. Ayağa kalktı. Tümünün bakışlarını üstünde toplayarak Arapça duaya başladı. Bitmiyordu bu dua. Bitmeyecek gibi geldi Topal Ali'ye. Topal bacağını yanına aldı, kıpırdandı, yerleşti. Ve o anda başladı Kara Hafız. Din kardeşlerim, ülkemizin üzerinde büyük bir felaket dolaşmaktadır. Bundan bir hafta önce cuma sabahı, yüzyıllar boyu Müslüman ülkesi olmuş bir kentimiz, Bizans düşüyle sarhoş Yunan askerlerine peşkeş çekilmiştir. İnsanlarımız öldürülmüş, kadınlarımız kızlarımızın ırzına saldırılmıştır. Ama bu kadarla yetinilmemiştir. Durmadan ilerliyor Yunan askeri. Her gün yeni bir kentimizin üstüne ilerliyor. Kara bayrak gibi kapanıyor. Kara bayrak düşman bayrağıdır. Yeşil sancağımız, al bayrağımız dalgalanmıyor artık İzmir'de. Ne Kuşadası var ne de kasaba. Manisa'da düştü, düşecek. Sıra Salihli ve Alaşehir'de. Bu günleri görmek bir Müslüman için utanç verici. Hele buna katlanmak zorunluluğu dayanılası değil. Padişah Efendimiz ve Halife-i Ruh-i Zemin olan Zat-ı Şahane geçen hafta bir buyruk çıkardı. Yunan askerinin İzmir'e çıkışı antlaşma gereğince ve karakol göreviyledi. Oysa görüyorsunuz, yerinde durmuyor düşman ve durmadan ilerliyor. Ne ses ne bir nefes var. Karakol görevi koruma görevidir Müslümanlar. İnsan öldürme, ırza geçme yetkisi değil. Bir Müslüman kızının bir düşman salyasıyla kirlenmesi tümünüzün imanını yitirmesiyle birdir. Buna bir dur dememiz, bir set çekmemiz gerekir. Yine şunu bilmemiz gerekir ki artık saydığım şehirlerde bugün namaz kılınmıyor. Peygamberimiz Efendimiz bir hadis-i şerifinde düşman bayrağının dalgalandığı yerde cuma namazı kılınmaz buyurmuşlardır. İşte bu bakımdan artık oralarda şu kutsal zamanda namaz kılan dindaşlarımız yok. Bu hadisin anlamı Müslümanların imanlarını kazanmaları için bir an önce düşman bayrağının altından kurtulmaları yolunda savaşmalarını sağlamaktır. Bunu yapmadık mı tümümüz kafir oluruz, dinden çıkarız. İşte bugün düşünüp karar verme zamanıdır. ben müftünüz ve bir din kardeşiniz olarak size buyrukları ilettim. Ya el birliği eder savaşırsınız ya da yarından tez yok, din değiştirip Hristiyan olursunuz. Müftü duaya başladı. Hutbe bitmişti. Cemaat olduğu yerde kısılıp kalmıştı. Dinden çıkmak, bir daha cuma namazı kılamamak, savaşmak. Breh dedi Topal Ali. Akif Bey'in evindeki adam bu muydu? Orada neler demişti, şimdi neler söylüyordu? Olası değildi. Satı Hoca ile Aladağlı değiştirmişlerdi adamı. Bilgiyi görüyor musun? Kitap da yerini bulmuş olmalıydı. Zaten namuslu bir adama benziyordu. Tövbe tövbe dedi. Din bilginiydi ki, çok namusluydu ki müftü yapmışlardı. Boşu boşuna mı? Bunca bilgili adamın arasından sıyrılıp çıkmak kolay mı? Şeyh Mehmet Efendi yerinde duramıyordu. Cemaatin gözü onun kıpırtılarına kayınca cumadan sonra iyi bir tartışmanın açılacağını hemen anladılar. O camiye böyle ardında müritleriyle geldi mi mutlaka tartışma çıkardı. Yine öyle olmuştu ve hocalar bilgi yarıştırmasına gireceklerdi. Namaz bitti. Son sünnet, ahir zuhuru ve vaktin sünneti kılındı. Tesbih duası okundu. Kimse gitmiyor, bir tek kişi kalkıp dükkanına, evine yollanmıyordu. Şeyh Mehmet Efendi sakallarını sıvazlayarak doğruldu yerinden. "Fetva isterim Müftü Efendi," dedi. Bekliyorlardı. Bir yerlerden bir şey çıkacaktı. Ve işte en olunmaz yerden geliyordu. Ünü büyüktü Şeyh Efendi'nin. Ve pişmiş aşa soğuk su katacaksa bozardı bir cemaati. Müftü kıpırtısız baktı. "Fetva mı, meşveret mi?" "Her ikisi de olur." "Fetva dedim de Efendi Hazretleri." "Fetva olsun." Yürüdü kara hafız. Çıktı kürsüye oturdu. Cemaat sıkışabildiğince çember haline geldi. Şeyh Efendi daha ilk sözleriyle müftüyü pes ettireceğinden emin başını dikti. Tümünün duyacağı pürüzsüz bir sesle konuşmaya başladı. Padişah Efendimiz sizin de buyurduğunuz gibi halife-i ruh-i zemindir. Yani tüm Müslümanların buyruklarına kayıtsız uyması gereken bir emir-ül müminindir. Şimdi bu kavil üzere alalım. Biraz önce kitleyi savaşa sürmek istediniz. Buyurduğunuz hadis doğrudur ve Sahih-i Buhari'de yeri vardır. Ancak bu bir antlaşma olmaksızın böyledir. Yoksa Müslüman ümmeti yeminine sadık, anlaşmasına uygun davranmak zorundadır. Hele halifesinin ferman buyurduğu yerde haydi haydi. İmdi, durakladı. Sözlerinin iyice etkilemesini bekliyordu. Kara hafız kırçın sakallarını uçladı. Cevabı hazır olmalıydı. Hazır olmalıydı ki güleç bakıyordu şeyhe. İmdi. Acaba bizim bilmediğimiz bir ferman değişikliği mi oldu? Yoksa padişah efendimiz hilafetten mi ayrıldı? Cevaplayınız. Hiçbiri olmadı. Peki öyleyse günaha girmiyor musunuz biraz önceki hutbeyle? Baştaki emirin buyurunun dersine davranmakta kışkırtıcı olmuyor musunuz? Ve caiz midir değil midir? Siz ki bilginsiniz. Siz ki hepimizin fetvasına saygı duyacağı bir müftüsünüz. Cevabını isterim. Bir kıpırdama oldu ilk kez. Mırıltılar dolaştı caminin içinde. Doğruydu ya. Şeyh Efendi buyruğa çağırıyordu onları. Asıl buyruğa uymadıkları zaman kafir olurlardı. Ortada padişahın boyun eğeceksiniz fermanı olduktan sonra. Kara hafız fena kısılmıştı. Kendi kellesi üstüne fetva verecekti şimdi. Hadi şimdi bakalım cevap versindi soruya. Elini sakalından çekti kara hafız. Bir sertlik geldi çakıldı yüzüne. El cevap Şeyh Efendi karındaşımız. Bozguncunun başını vurmak elbette caizdir. Ancak bu icazet şeriat üzere olursa hakkın buyruğu yerine gelir. Bir emir ki kendi dileğiyle Müslüman toprağını vuruşmasız terk eder. Ve o emir ki Müslümanlara tutsaklığı buyurur. Yine kitaba dayanarak söylüyorum o emirin buyruğu dinlenmez. Ve de bu buyruğu dinlemek yolunda verilen fetvalar yanlıştır. Bu fetvanın altına mührünü basan her kişinin boynunu vurmak hem caiz hem farz hem de sünnettir. Şeyh Efendi kendi oyununa gelmişti. Bu kez hadis değil ayet söylüyordu müftü ve dalaşmayı arttırırsa suçlu çıkması an meselesiydi. Dönüş yapmak istedi. Peki padişahımız ne olacak? Onun buyruğu dinlenmezse başsız sürü mü buluruz? Başsız sürü olur mu? Onun olmadığı yerde kimi baş yapacaksınız? Baş biziz. Dardaki Müslüman başının çaresine kendisi bakacaktır. Bundan sonra biz varız yalnız. Sen, ben, tüm Alaşehir. Ancak böyle olur din savaşı. Ve ancak böyle varılabilir açık alnına Tanrı'nın huzuruna. Ve bugün kul günü değil dün günüdür. Ve de padişahımız efendimiz de bir kuldur. Yanılmış, daha doğrusu yanıltılmış olabilir. Derin bir nefes alarak sustu kara hafız. Beyler de derin derin soludular. Topal Ali bir bravo çekti içinden. Şeyh Efendi hışımla kalktı. Biraz daha uzatırsa sözü yenilecek, etkisini yitirecekti. Çünkü gördüğü kadarıyla akıllı kişilerin tümü burada saf tutmuşlardı. Büyük günah işliyoruz. Belki bir bildiği, bir düşündüğü var Efendimizin. Ve şunu bilesiniz ki onun olmadığı yerde ben de yokum. Çünkü savaş demek, kıyım demektir. Ardına bile bakmadan çıkıp gitti camiden. Ardından bir gevşeme oldu saflarda. Özellikle kıyım sözü gidenleri arttırıyordu. Gerçekten öyleydi. Bir kez savaş başlarsa kıyım da kendiliğinden olacaktı. Önlemenin mümkünü var mıydı bunu? Yoktu. Öyleyse korkanlar gideceklerdi. Yüreklilerse korkanların yerine de öleceklerdi. Bu değişmez kuralıydı savaşın. Vay ki ölmeden öldürebilene. Kara Hafız gözlerini çaresizlikle kapıya dikmiş bekliyordu. Giden gitsin diyeydi bu bekleyiş besbelli. Sadece ayak tıpırtıları yankılanıyor caminin içinde. Yalnız yürek ve nefes sesi kol geziyor. Müftünün seksiz bakışından daha önce doğrulmuş da yine oturmuş olan birkaç kişi daha kalktı. Yarısı boşalmıştı caminin. Dönüp bakmıyordu Ali ama en azından cemaatin yarısı gitmiş olmalıydı. Neden ses etmiyordu o güzel sözleri söyleyen adam? Demin konuşurken yüreğinin aktığını sanmıştı Ali. Kan olup aktı bellemişti yüreceğini. Öylesine kesindi sözleri müftünün ve öylesine güzel. Şimdi niye konuşmuyor? Besbelli işte gidenler ikircikli bekliyorlar. Bir söz daha etsin, bir çıkışsın ya da kalın nereye desin. Ölüme gitmek kolay değil deyiverse ya, söyleyiverse ya kalın diye. Demiyor. Bir bildiği olmalı. Bunca bilgili kişinin bunca okumuş adamın ses etmediğine bakılırsa. Ama sağlam bir inek memesi gibi durmadan boşalıyor cami. Önleseler ya, bir önleyen çıksa ya. Çıkmıyor. Kalk dedi içinden. Kalk kapının önüne dur, bırakma kimseyi. Topal bacağını kıpırdattı. Müftü eliyle sakalını sıvazlamaktan vazgeçti. Sert sert sordu kalanlara. Başka gitmek isteyen varsa durmasın. Tek kişi kıpırdamadı yerinden. Hiç kimseye darılmak, gücenmek yok bilesiniz. Çünkü burada bundan sonra can pazarlığı yapılacak. Korkan, ürken sonra daha zararlı çıkar. Şimdiden çıkarsın bizi. Yine giden yok. Gülümsedi müftü, gözleri yumuşadı. Sesi okşar gibi dolaştı kitlenin üzerinde. Tanrı yardımını üzerimizden eksik etmesin karındaşlar. Tanrı dilediğiniz her şeye ve de ilkin yurdun düşmanlardan kurtarılmasına olanak versin. Dileğim budur ki hiçbirimizin burnu kanamadan şehitlik mertebesine ulaştırsın sizi. Yurdu için savaşan mutlak kazanır. Ulusu için kan dökense bu kanı katıyla alır yüce Tanrı'dan. Siz böyle kenetlenince Tanrı yardımını esirgemez. Doğrusu ya bu kadar olacağınızı ummuyordum. Kekeliyordu. Demin konuşan adam gitmişti. Bir başkası vardı şimdi kürsüde. Demek sandığı kadar değildi kaçanlar. O zaman aklına geldi. Dönüp baktı gerisine. Yarısı diyordu demin ya, arka saflar da dolu sayılırdı. Kendini bir sıksa çıkanların yeri bile belli değil diyecek. Ama boşluklar sırıtıyor besbelli. Akif Bey şöyle bir ayağa kalktı. Umduğumuzdan iyi dedi. Çok işler görürüz biz bu yiğitlerle. Mustafa Bey söz aldı. Müftü yöneticiliği benimsemişti hemen. Sırayla söz veriyor, salı akşamı kendisinin bulunmadığı toplantıdan ayrılmış komitelerin kararlarının açıklanmasını sağlıyordu. 150 hazır silah var elimizde. Benim de şimdilik 20 adamım. Aramızdan ayrılacak arkadaşların hemen hemen hareket etmesi gerekli. Salihli'den ileride karşılamalıyız düşmanı. Karşılamalıyız ki orada durdurabilelim. O nasılsa duramayacak. Yürüyecek. Biz buradan savaşmak kararıyla gidersek eminim Salihli de bize katılır. Benim tanıdıklarımdan, daha doğrusu Akif Bey abimin de çok yakından tanıdıklarından parti pehlivan var. Sanırım bir 20-30 adam ve silah da o sağlar. Böylece bir sağlam cephe kurabiliriz. Şimdi 150 silaha gönüllü gerekli. Yüzbaşı Süleyman Bey kıpırdandı. Gözler ona takıldı birden. Kitle demirden beri yadırgıyordu zaten. Salı akşamından haberi yoktu ki çoğunun. Kumandanın da aralarında bulunması ürküntü veriyordu içlerine. Şimdi kıpırdanınca müftü hemen atıldı. Buyurun kumandan bey. Deminden beri bir gerçek ortaya çıktı. Burada kalanların tümü birer yurtsever olarak üstüne düşen görevi mutlaka yapacak güçte kişiler. Şimdi biz şu kadar insan gerekli deyip kestirmeyelim. Savaş öyle hemen öfkeyle kalkıp yapılacak bir iş değil. Karşıdaki ordu düzenli, yıllardır eğitilmiş. Bunun karşısına ha deyince çıkılmaz. Biliyorum, çete savaşı yapılacak. Selçuklu İmparatoru Kılıç Aslan'ın yüzyıllar önce yaptığını şimdi tekrarlayacağız. Ama hazırlıklı olmalıyız yine. Şimdi bir Kuvayi Milliye Kumandanı seçelim. Ve ilk ağızda silah kullanmayı bilen kişilerle cepheyi açsın. Ve hemen ardından burada eğiteceğimiz gönüllüleri bulundukları yere gönderelim. Doğruydu. Mırıltılarla onay adamını kitle ve hemen silah kullananlar ayağa kalktılar. 40 kişi kadar vardı. İlk cepheyi bunlar açacaktı. 20 de Mustafa Bey'in adamları. Mustafa Bey ilk milis kumandanı oluyordu böylece. Süleyman Bey acemilerin eğitimini üzerine aldı. Geri kalanlar silah ve para sorununu çözümleyeceklerdi. İş bölümü biter bitmez Mustafa Bey milislerini topladı. Silahlar çiftliğindeydi. Topal Ali aradaki ilişkiyi kuracağı için birlikte gitti. Ovanın zeytin çayı ötesini pek bilmezdi. Hele Salihli ve daha ötesini hiç. Şeyh Mehmet Efendi caminin köşesini dönünce ardına baktı. Umduğu kadar değildi. Delirmişti bu ulus. Başına bir gelecek, gözüne görünecek vardı. Duyduğu kadarıyla Akhisar, kasaba ve Aydın yöresindeki arkadaşları da kendisi gibi davranmışlardı. Sait Molla mektubunda öyle diyordu. Ama o başaramamıştı. Demek uzun zaman tekkesine çekilmiş olması etkisini azaltmıştı. Şimdi vuruşacaklardı. Hiçbir yerin buyruğunu dinlemeksizin vuruşacak, azdıracaklardı Yunan'ı. Sonra da karı kızan kesecekti elbet. Oysa anlaşsalardı, tek silah atmadan teslim olsalardı, nasılsa bir gün bırakıp gidecekti. Çoğunlukta olan kendileri değil miydi? Yıllar yüzyıllar boyunca bir arada kardeş kardeş yaşamamışlar mıydı? Tekkeye girerken dalgınlıkla söylendi. Behlül, papaza haber ilet. Durdu. Bunda da bir oyun vardı. Tam cuma namazında kitleyi kışkırtacakları sırada papazı boğmuşlardı. Zehirlenme demişti Rum doktoru. Ama inanmıyordu Şeyh Efendi. Demir gibiydi adam. Durup dururken zehirlenir miydi? Biri bir iş yaptı. Ama kim? Bir bilse, bir çıkarabilse o zaman gösterirdi ona. Bir papaz öldürülmesi demek, kentin işgali için bulunmaz fırsat demektir. Hemen bildirir Yunan kumandanına. Bu kudurmuşlara bir an önce dersini vermek gerek der. Ama kimseler görmemiş ki. Ne parasına ne de evraklarına dokunulmuş. Bir yerde bir küçük iz olsa kuşkuya düşecekler. Kendinden önce Rumlar ve hesabını soracaklar bunun. Hele Kostas çetesi. Değirmende boşuna mı bekliyor? Tekrar başını kaldırdı. Dur gitme, papaz öldü. Doğrudan Sait Molla'ya haber iletirdi. İletirdi ya, kiminle? Behlül'e güven olmazdı. Posta yaysa hiç. Baksana, padişahtan ücret alan mevki kumandanı utanmadan buyruksuzların göbeğinde oturuyordu. Kalkıp gitmedi. Ardından gelmedi. Gelmek ne demek? Tümünün elini kolunu bağlayıp dama atması gerekmez miydi? Yazmalıydı bunu. Hem yazmalı, yukarıdan ona göre buyruk çıkartmalıydı. Sait Molla'nın dediği doğruysa padişah bile kendi yanlarında değil miydi? Kumandan onlardan olduğuna göre postadaki memurlar haydi haydi olurdu. Bakarsın yazdığını açarlar, içindekini okurlar, bir sabah tekkeye gelenler onun da ölüsünü buluverirler. Titredi. Ölüm aklına gelince bir ürperti dolaştı tüylerinde. Yaşam güzeldi. Savaşta niye karşı çıkıyordu? İki nedenle değil mi? Duyduğu kadarıyla kafirler dine çok saygı gösteriyor, din büyüklerinin her dediğini yapıyordu. Bir de yaşamın güzelliğinden vazgeçemiyordu. Yunanlılar ilk iş olarak İzmir'deki tekkelerin tümünü yenilemiş, şehirlere ayinlerini özgürce yapabilme izni bağışlamışlar. Hatta Yunan kumandanı şapkasının koltuğun altına alıp saatlerce ayakta saygıyla izlemiş bir ayini. Kazanmaz mı böyle insanlar? Mutlaka kazanırlar. Kazanınca da keserler sonra karşı duranı. Kazanandan yana olmak, kuşça canını saygılı bir ortamda yaşatmak varken niye gidip ölüm kalım savaşının içine giresin? Akıl olsa beylerde, beyleri bırak hadi, onların toprakları tehlikede. Rum gelirse elbet onların topraklarını dağıtacak, Rum fakir fukarasına. Akılsız yoksullara ne oluyor? Beylerin toprağını korumak için ölüme gitmenin anlamı ne? Irzmış, ırzı kırıklar. Şimdi pek mi sağlamdı ırzınız? İşte eşkıya, kentin içinde kol geziyor. Boğu boğu veriyor kadını erkeğiyle. Hiç sesiniz çıkmıyor ya korkudan. Bilesiniz ki düşman daha amansız. Düşman mı? Değil. Aksine dost o. Padişahımız efendimizle anlaşarak bu bozgunu düzeltmeye geliyor. Önce her taraf süt liman olacak. Eşkıya, çete temizlenecek. Sonra yine padişahımızın buyruğu işleyecek her bir yerde. İşte o zaman çekip gidecek. Diz çökmüş bunları düşünüyordu. Ama bir kez alazlanmıştı kentinin içi. Mutlaka vuruşacaktı bunlar. Sıçratacaktı koca orduları üstlerine. Önlemenin mümkünü yoktu. Papaz Kosti'den duymuştu sağlığında. Rum değirmenlerde yerli Rum gençlerinden çeteler varmış. Savaş davullarını vurmasını beklerlermiş. Bir haber iletse onlara, bir an önce kenti basmalarını sağlasa, o zaman kıpırdanamaz buradakiler. 20-30 kişiye bir şey yapamadıktan sonra düzenli ordunun karşısına nasıl çıkarız derler. Behlül de şeyhi gibi diz çökmüştü, bekliyordu. Behlül dedi. Buyur efendimiz. Değirmendekilerin kentte eli var mı? Düşündü Behlül. Kosti kentte dolaşmaya çıktığında nedense hep Vasili'nin marangoz dükkanına gider otururdu. Kesin bilmiyorum ama Kosti efendi sık sık Vasili'ye giderdi. Bir yokla bakalım. Eğer 50 ise yatsından sonra buraya gelsin. Diyeceklerim var. Behlül fırladı. Kapıdayken durdurdu onu. Dikkatli ol. Sonra oyalanma pazarda. Çabuk gel. Seni dışarı göndereceğim. Baş üstüne şeyhim. Camiden çıkarlarken Mustafa Bey'in yanına sokuldu İsmail. Henüz silah kullanmasını bilmediği için aralarına katılamıyordu. Üstelik küçüktü de. İki gecedir ne uyku uyumuş ne de Kosti'nin çırpınışlarını çıkarabilmişti aklından. Savaş bu diyemiyordu. Hep o güçlü papazın dirençle çırpınışı gelip çakılıyordu belleğini. Tartıp duruyordu. Maria ablama göz komasaydı, elimden almaya çabalamasaydı diyordu. Diyordu ya, yine de adam öldürmenin korkulu çarpıntısını gideremiyordu. Ne var İsmail, yoksa sen de mi milis yazılacaksın? Onu diyecektim amca, ben de geleyim mi? Daha erken. Olsun, ben de vuruşmak istiyorum. Hem belki... Sustu. Az daha belki yaptığımı unuturum diyecekti. Diyemedi. Belki ne? Belki vuruşmayı öğrenir, değirmendekilerin hakkından gelirim böylece. Değirmen mi? Değirmeni unutmuştu Mustafa Bey. Arkasını boş bırakacaktı az daha. Bak iyi akıl etmişti bunu. İlkin arkalarını temizlemeleri gerekmez miydi? Onlar Salih'le ötesinde düşmanla vuruşurken kent boş kalacaktı. Süleyman Bey depodaki silahların tümünü vermişti Mustafa Bey'e. Milisler kullansın diye. Kentte ne silah ne de silahlı adam vardı. İlkin fesat yuvalarını temizlemeliydiler ki gönülleri rahat olsun. Sağ ol İsmail, iyi ki de hatırlattın bunu. Hemen bu akşam çaresine bakalım, gel sen de. Birlikte yürüdüler. Gönüllüler Mustafa Bey'in evinde bekliyorlardı. Çiftliğe haber saldı hemen, adamlarını çağırttı. Bu gece başka iş var dedi. Yarın sabah yola çıkarız. Konağın selamlığında toplandılar. Haberci atı çatlatırcasına Dereköy yönünde gözden kayboldu. Paşazade kendi kendine bir hesaba oturdu. Akşam olmadan dönerlerdi. Ah bir Süleyman Bey'in verdiği silahları çiftliğe götürmüş olmasaydı. Ama onun da aralarına katılmasından sonra her an işten atılmasını bekliyorlardı. Gelen kumandan başka yönde düşünen sahip biri olsaydı, o zaman tek silah alamadıkları gibi ellerindeki silahları da geri vermek zorunda kalabilirlerdi. Salı toplantısında geçenleri anlatmadığı için kaymakamla arasının bozulduğunu söylüyordu kumandan. O nedenle misillerin eğitilmesi işini de gizlice yürütecekti. Mustafa Bey'in çiftliği biçilmiş kaftandı. Eğitim orada yapılacak, silah kullanmasını öğrenenler hemen cepheye gönderilecekti. Ordunun dağıtılmış bulunması Süleyman Bey'in bir tek yedek teğmenle kalmasına yol açmıştı. Allah'tan o da kendisi gibi ateşli bir insandı. Ve daha ilk ağızda milislerle birlik olmayı çıkarıvermişti ağzından. Yok eğer kumandanın gitmeyecek, birlik olmayacaksa izin versin de ona da. 4. ayrımın sonu. Sayfa 82.